Ayrım 93.
Doğru söylüyorum. İsterseniz tekrarlayayım. Sersem eşliğiniz ve ötekiler. Hepsi de yüksek sosyete adamları değil mi? Onlar kadınlar hakkında ne bilirler? Onlar sizi de bilemezler. Size dokunabilirler ama sizi etkileyemezler. Size yakın olabilirler ama sizi tanıyamazlar. Onların sizi zevk alemine taşıyacak kanatları yoktur. Onlar sizin bu dünyanın kadını olmadığınızı da bilemezler. Sizi ancak ben tanırım. Size zevklerin en güzelini ancak ben sunarım. Sizi olağanüstü bir alemde ancak ben yaşatırım. Rhett'in ağzı tekrar Scarlett'in dudaklarına kenetlendi. Scarlett karşı duramayacak kadar kendinden geçiyordu. Başını çevirmeyi düşünmek ama çevirmemek ona daha büyük bir zevk veriyordu. Kalbi heyecandan hızlı hızlı çarpıyor, vücudunun çok tatlı bir biçimde ürperdiğini hissediyordu. Rhett'in ihtirası karşısında bütün gücü tükenmiş, kendini ona teslim etmişti. Rhett ne yapmak istiyordu? Eğer onu bu biçimde sevmeyi sürdürecek olursa bayılması kaçınılmazdı. Dursaydı bari. Ama Rhett durmak bilmiyordu. Evet deyin bana. Bu üç sözcüğü söylemek için ağzı Scarlett'in dudaklarını serbest bırakıyor, sonra yine kenetleniyordu. Evet deyin yoksa? Scarlett düşünmeden evet dedi. Rhett cevabını zorla almış, o da iradesi dışında boyun eğmişti sanki. Onun istediği sözcüğü söyler söylemez hemen sessizleşti, sakinleşti. Başı artık dönmüyor, konyak da etkisini kaybediyordu. Scarlett böyle bir söz vermeyi aklından bile geçirmezken, onunla evleneceğine dair söz vermişti bile. Bütün bunların nasıl olup bittiğine aklı ermiyordu. Ama hiçbir şeye üzülmüyordu. Şimdi evet demiş olması Scarlett'e pek doğal görünüyordu. Sanki koruyucu bir melek, duruma el koymuş ve onun tüm sorunlarını çözümlemişti. Rhett hafifçe içini çekti ve ileriye doğru uzandı. Scarlett onun tekrar öpmeye başlayacağını sanıp gözlerini kapadı ve başını arkaya eğdi. Ama Rhett birden doğruldu. Scarlett hayal kırıklığına uğramıştı. Onun öpücükleri garip duygulara neden olmasına rağmen insanı sarhoş eden, insana keyif veren bir etkisi vardı. Rhett Scarlett'i omuzuna dayadı, sonra da sakin bir sesle konuşmaya başladı. Evet değil mi? Sözünüzden caymayacaksınız ya. Hayır. Siz yalnızca zorda kaldığınız için söz vermediniz değil mi? Scarlett susuyordu. Çünkü söyleyecek bir söz bulamadığı gibi Rhett'in gözlerinin içine de bakamıyordu. Rhett onun çenesinden tuttu ve başını kaldırdı. Bir gün size sizin yapacağınız ya da sizin neden olacağınız her şeye katlanacağımı söylemiştim. Ama yalan hariç. Şimdi bana gerçeği söyleyiniz. Neden evet dediniz? Sözcükler Scarlett'in gırtlağında düğümlenmişti. Ama yavaş yavaş kendine geldi ve dudaklarında hafif bir gülümseme belirdi. Gözleri ise hala yere bakıyordu. Bana bakınız, param için mi evet dediniz yoksa? Aman Rhett, bu ne biçim soru? Hey yavrum, sakın bana oyun oynamaya kalkma. Ben ne Charles, ne Frank, ne de komşunuz olan çiftliklerdeki muhallebi çocukları gibi sizin gözlerinize aşık olacak bir adam değilim. Param için mi söyleyin? Şey, doğal olarak bu da var. Ha. Rhett hiç sinirlenmedi, yalnızca içini çekti. Scarlett ise çekine çekine konuştu. Biliyorsunuz ki para çok önemlidir. Rhett şunu bilmeni isterim. Frank de bana pek büyük bir servet bırakmadı. Ama bunun önemi yok. Biz birbirimizi anladıktan sonra. Zaten bir kadının ağzından çıkacak gerçeği anlayabilecek tek erkek sizsiniz. Beni bir tavuk yerine koymayacak ve yalan söylemek zorunda bırakmayacak bir adamla evlenmek elbette hoşuma gidecek. Sonra zaten size karşı büyük bir sevgim var. Sevginiz mi? Scarlett neşelenerek, haydi canım dedi, sizi çılgınca sevdiğimi söylesem yalan söylemiş olurum. En hazinli de bunun farkına sizin varmanız olacaktır zaten. Yavrucuğum, bazen gerçeği de söylerken aşırılık yapıyorsun. Oysa küçük bir yalan durumu lehine çevirebilir. Örneğin Rhett seni seviyorum demek pek büyük bir hata olmaz. Şimdi daha da şaşıran Scarlett, Rhett'in sözü nereye getireceğini düşünmeye başladı. Rhett gücenmiş ve alaycı haliyle çok garip görünüyordu. Ellerini pantolonunun cebine soktu. Scarlett onun yumruklarını sıktığını fark etti. Sinirlenmeye başlayan Scarlett, ne olursa olsun hatta benimle evlenmeyeceğini bilsem de ona yine gerçeği söylemeliyim diye düşündü. Rhett, birbirimize komedi oynayacak değiliz ya, Size yalnızca sevgim olduğunu söyledim. Zaten bir gün siz de bana beni sevmediğinizi ama birçok ortak noktalarımız olduğunu söylemiştiniz. İki hergele, bu söz size aittir sanırım. Red başını çevirerek, aman tanrım dedi, beni kendi tuzağıma düşürmek. Anlamadım. Red, bir şey yok dedikten sonra Scarlett'e bakıp bir kahkaha attı. Ama bu kahkahada hoş olmayan bir taraf yoktu. Eğilip Scarlett'in elini öptü. Tarihi siz belirleyin şekerim dedi ve tekrar güldü. Red'in neşelendiğini gören Scarlett de gülümsedi. Red bir süre Scarlett'in eliyle oynadıktan sonra eski romanları okurken kocalarına ilgisiz davranan kadınların daha sonra onlara aşık olduklarına hiç rastlamadınız mı diye sordu. Roman okumadığımı biliyorsunuz. Esasen eşler arasındaki sevgi kadar dünyada gülünç bir şey olmadığını da siz söylemiştiniz. Red ayağa kalktı ve kendini eleştirerek ''Vay canına, meğer eskiden ne kadar boş boğazlık etmişim, hay kör şeytan'' dedi. ''Küfür etmeyiniz. Sizin de küfürlere alışmanız, hatta arada bir etmeniz bile gerekecek. Evet, benim bütün kusurlarıma alışmalısınız. Hiç olmazsa bana karşı olan sevginiz eksilmez. Haydi canım, gururunuzu bir yalanla okşamadım diye buluttan nem kapmayınız. Beni sevmiyorsunuz değil mi? Bu durumda size karşı neden sevgi besleyeyim? Sizin bana olmadığı gibi benim de size karşı sevgim yok. Zaten olsa bile dünyada bunu söyleyeceğim en son kişi siz olursunuz. Sizi candan ve gönülden sevecek adamın Allah yardımcısı olsun. Eğer böyle bir adamı bulsanız, zavallının iliklerini emer, üstüne bir kedi gibi çullanırsınız. Red Scarlett'i kalkmaya zorladı ve tekrar öptü. Ama bu sefer dudakları başka bir amacı hedefliyordu. Adeta genç kadına fenalık yapmak ya da namusuna zarar vermek istiyordu. Red'in ateş gibi yanan dudakları Scarlett'in boynunda, sonra gerdanında, daha sonra da göğsünde gezindi. Bu son yerde öyle uzun kaldı ki Scarlett onun nefesinin bütün vücudunu yaktığını hissetti. Çırpındı ve onu eliyle itti. ''Buna hakkınız yok. Nasıl böyle bir şeye cesaret edebiliyorsunuz?'' Red alaycı bir sesle ''Kalbiniz bir tavşanınki gibi çarpıyor.'' dedi. Hatta kendini beğenmişim biri olsam, sevgiden de başka bir şeyler hisseder gibi kuvvetle çarpıyor diyeceğim. Haydi kirpi gibi dikenlerinizi kabartmayın. El değmemiş küçük kız tavırlarını da bırakınız. Size hiç yakışmıyor doğrusu. İngiltere'den ne getireyim size? Bir yüzük mü? Nasıl olsun? Hangi yüzükleri seversiniz? Scarlett bir an duraksadı. Kalbi, Red'in son sözlerinin uyandırdığı çıkar duygusuyla, öfke ve nefret sahnesini uzatmak isteyen kadınsı arzu arasında bocaladı. ''Ah Red, bir pırlanta, bana iri bir pırlanta almayı unutma.'' ''Tamam, yoksulluk içinde yüzen arkadaşlarınız arasında dolaşıp onlara, bakın bende neler var diye caka satmanız için değil mi? Kabul, size iri bir yüzük getireceğim. Öyle iri ki sizden daha az mutlu olan arkadaşlarınız böyle bir pırlanta taşımanın çok adi bir şey olduğunu söyleyeceklerdir.'' Red birden yürümeye başladı. Şaşıran Scarlett de kapıya kadar ona eşlik etti. ''Ne var, ne oldu? Nereye gidiyorsunuz?'' ''Bavullarımı hazırlamaya.'' ''Evet ama, aması neymiş bakalım?'' ''Hiç canım, iyi yolculuklar dilerim. Teşekkür ederim.'' Red kütüphanenin kapısını açtı ve sofaya çıktı. Daha da şaşıran Scarlett onun yolunu kesmeye çalışıyordu. Red paltosunu giydi, eldivenlerini ve şapkasını aldı. ''Size mektup yazarım. Vazgeçerseniz bana bildirmeyi unutmayın.'' ''Gitmeden önce beni...'' ''Evet.'' ''Gitmeden önce beni öpmeyecek misin?'' Scarlett evdekiler işitir korkusuyla bu sözleri gayet yavaş söyledi. Red gülümseyerek ''Bu akşam öpüştüğümüz yetmiyor mu?'' dedi. ''Alçak gönüllü ve iyi yetiştirilmiş bir hanıma bu sözler hiç yakışmıyor doğrusu. Hoşunuza gideceğini söylemiştim değil mi?'' Scarlett öfkelendi. ''Ah siz yok musunuz? Hiç dönmeseniz umurumda bile olmayacak.'' Hemen geri dönüp merdivene doğru yürüdü. Red'in arkasından koşacağını sanıyordu. Oysa sokak kapısı açıldı ve içeri soğuk bir hava hücum etti. Red, ''Merak etmeyin, döneceğim.'' diyordu. Scarlett merdivenin başında, gözleri kapanan kapıya dikili kalmıştı. Red'in İngiltere'den getirdiği yüzük gerçekten de çok büyüktü. Scarlett onu parmağına taktığı zaman görenlerin tepkisinin ne olacağını kestiremediği için çok sıkılıyordu. Ama göz kamaştırıcı takılara da bayılıyordu doğrusu. O parmağına taktığı yüzüğün görenler tarafından adi bir şey olduğunu sanacaklarını düşünerek üzülüyordu. Oysa yüzüğün tam ortasında 4 kratlık bir pırlanta ve bunun çevresinde de küçük zümrütler vardı. Scarlett Redding bu yüzüğü bulmak için dükkan dükkan dolaştığını ve hatta sırf müziklik olsun diye satın aldığını düşünüyordu. Scarlett, Red Atlanta'ya dönünceye, yüzük de parmağına geçinceye kadar son gelişmeler hakkında hiç kimseye bir şey söylemedi. Hatta yakınlarına bile. Ama zamanı gelip nişanlandıklarını söyleyince herkesin ağzı bir karış açık kaldı. Klan olayından sonra Scarlett ile Red bütün bir kentin dedikodu odağı haline gelmişlerdi. Frank için giydiği yas elbisesini hemen üzerinden atan Scarlett'i herkes eleştiriyordu. Zaten bıçkı atölyesi işletmesi, hamileliği sırasında sokak sokak dolaşması ona şimdi duyulan nefretin ilk kaynağı olmuştu. Ayrıca Frank ile Tammy'nin ölümleriyle sonuçlanan olayda tehlikeye düşen 12 insanın durumu ona olan nefreti, düşmanlığı, öfkeyi daha da arttırmıştı. Red'e gelince Atlanta halkı ondan nefret ediyordu. Bu da savaş sırasında devlet hazinesinden çalıp çırpmasından ve cumhuriyetçilere karşı beslediği sevgiyi gizlememesinden ileri geliyordu. Çok gariptir, kadınlar ondan kentin bazı saygın kişilerinin hayatlarını kurtardığı için nefret ediyorlardı. Ancak bu durum, kadınların akraba ve yakınlarının ölümden kurtulmalarına üzülmeleri anlamına gelmiyordu. Onlar sevdikleri kişilerin hayatlarını Butler gibi kuşkulu bir adama borçlu olmalarını içlerine sindiremiyorlardı. Bir de Yankilerin kahkaha ve alaylarına konu olmuşlardı. Eğer Red Butler, Ku Klux Klan örgütüyle daha yakın ilişkide bulunsaydı, bu baskın olayını başka biçimde örtbas ederdi diye düşünüyorlardı. Hatta kentin en tanınmış kişilerini rezil olmaları için Güzel Watling'in evine bilhassa götürdüğünü bile iddia ediyorlardı. Kısacası Red'in onların hayatlarını kurtarması ona ne teşekkür edilmesini ne de karanlık geçmişinin unutulmasını sağladı. Red'in sayesinde hayatlarını kurtaran adamlar nezaket gereği ve minnet duygusuyla kadınların çenelerini kapatmaya çalıştılarsa da başarılı olamadılar. Nişanlanmalarından önce halk onlara nazik davranmaya çalışıyor ya da hiç olmazsa arkalarından dedikodu yapmıyordu. Ama şimdi bu ikisinin adı dillerden düşmez oldu. Onların yakında evlenecekleri haberi kente bir bomba gibi patladı. Bu sefer kadın erkek bir arada dedikoduya başladı ve ortalığı velveleye verdi. Frank'in ölümünün üzerinden 1 yıl geçmeden evlenmek mi? Üstelik Scarlett zavallı adamın ölümüne neden olmuştu. Onun genel ev işleten ve Yankilerle bir sürü karışık işler yapan Red Butler ile evlenmesini halk bir türlü içine sindiremiyordu. Bu iki kişi ayrı ayrı iken onlara biraz olsun tahammül gösterebiliyorlardı. Ama onların ortak bir hayat kurmaları bütün kent halkını çileden çıkarıyordu. Her ikisi de kötü ve lanet insandı. Bunlar kentten kovulmalıydılar. Eğer Red'in içki arkadaşları olan Yankiler halka zulüm yapmasalardı, onların nişanlanma haberi belki daha az tepkiye neden olabilirdi. Bu arada 3 yıllık bir imar süresince kentte terör havası esmişti. Halk Georgia'nın bir gün kendilerini kurtaracağı umuduyla yaşıyordu. Gerçekten de Georgia henüz Yankilerle bir ateşkes imzalamamıştı. Savaşmak için fırsat kolluyordu. Ama her yerde silah gücü üstün geldiği için bu kurtuluş günü de boyuna erteleniyordu. En kötüsü ve en acısı da kara cahil bir takım zencilerin en yüksek makamlara getirilmeleriydi. Georgia yalnızca cesareti, gücü ve kendine güveni sayesinde bu aşağılık işlere, horlanmalara katlanmaktan kurtulmuştu. 3 yıla yakın bir süredir devletin parlamentosu beyazların ve demokratların elindeydi. Yankee askerlerinin Georgia'da bulunması parlamentonun işini aksatmıyordu. Ama Yankiler bu durumu değiştirmek için sürekli müdahale ediyorlardı. Buna rağmen devlet Georgia'da doğmuş olan insanlar tarafından yönetiliyordu. Yankilerin baskısı zamanla meyvesini verdi ve yönetim yavaş yavaş düşmanların eline geçti. 4 yıl önce General Johnston ve askerleri Dalton'dan Atlanta'ya sürüldüler ve Georgia'lı demokratlar da yavaş yavaş makamlarını kaybettiler. Sonunda federal hükümetin Georgia'nın yönetimi ve yurttaşlar üzerindeki etkinliği gittikçe arttı. Güç gücü doğurmuş, askeri tüzükler, kararlar, genelgeler de sivil makamların etkisini ortadan kaldırmıştı. federal hükümet Georgia'da zencilere oy kullanma hakkını tanımıştı. Scarlett ile Red'in nişan haberinden bir hafta önce vali seçimi yapılıyordu. Güneyli Demokratlar aday olarak Georgia'nın en tanınan ve sevilen generali B. John Gordon'u göstermişlerdi. Onun karşısında da Bullock adında bir cumhuriyetçi aday vardı. Seçim bir gün yerine 3 gün sürmüştü. Zenciler trenlerle seçim yerine gönderilmişlerdi. Bu yüzden seçimi cumhuriyetçilerin adayı Bullock kazanmıştı. Bu oynanan oyun karşısında Atlanta ve Georgia halkı öfkeden yerinde duramıyordu. Red Butler, herkesin nefretini ve öfkesini üzerinde toplayan yeni vali Bullock'ın arkadaşıydı. Zaten her şeye kayıtsız kalan Scarlett, bir seçim döneminde olduklarını da fark etmemişti. Red'in de seçimde hiçbir rolü ve etkisi olmamıştı. Yalnızca onun Yankilerle eskiden beri olan ilişkileri aynı biçimde sürüyordu. Gerçi bu durum onun Scala ve yanlısı olmasına engel değildi. Eğer Scarlett onunla evlenirse o da Scala ve yanlısı olacaktı. İşte onların nişan haberinin Atlanta'da bomba gibi patlamasının nedeni buydu. Halk Red'in yaptığı bütün iyilikleri unutarak onlara diş bilemeye başladı. Scarlett Atlantalıların kendisine kızdıklarını, diş bilediklerini biliyordu. Ama yine de halkın bu konudaki duyarlılığını tam olarak anlayabilmesi, Atlantalıların tepkisini yansıtan Mrs. Merriweather ile karşılıklı konuşması sonucu gerçekleşti. Bu görüşme sırasında Mrs. Merriweather, "Scarlett anneniz olmadığını, halanız Pitty'nin de size yol gösterici olamayacağını bildiğimden, kendi çıkarınız için sizi uyarmak gereğini duydum." Yüzbaşı Red Butler, namuslu bir ailenin kızıyla evlenecek değerde bir adam değildir. O, "Büyük baba Merriweather ile yeğeninizin idam edilmelerini önledi ama." Scarlett'in bu sözleri, Mrs. Merriweather'ı birden bunaltıverdi. Çünkü bir saat kadar önce büyük baba ile aralarında sert bir tartışma geçmişti. Büyük baba ona, Red'in kişiliği ne olursa olsun, ona karşı olan minnet duygusunu gizleyemeyeceğini söylemişti. Mrs. Merriweather, "O bunu bize oyun oynamak için yaptı," dedi. "Evet Scarlett, o bizi Yankilerin gözünde 5 paralık bir değerimiz olmadığını göstermek için yaptı. Bu adamın ne kadar rezil biri olduğunu benim kadar siz de bilirsiniz doğal olarak. O her zaman rezil bir adamdı. Bak şimdi onunla konuşan bir tek kişi var mı? O kimsenin evine kabul etmek istemediği kötü ruhlu bir adamdır." "Yok canım, doğrusu çok garip. Çünkü savaş sırasında size bir hayli geldi sanırım. Aklımda kaldığına göre de kızınız Maybelle beyaz satenden gelinlik bir elbise armağan etmişti, değil mi?" "Savaş sırasında koşullar bambaşkaydı. Her hareketi zamanına göre değerlendirmek gerekir. O günlerde henüz tanımadığımız bir takım kişilerin iyi insan olduklarını sanıyorduk. Bir de bunlara kutsal davamız için katlanmak zorundaydık. Haksız da sayılmazdık. Haydi canım, savaşa katılmamış ve katılanlarla da alay etmiş bir adamla evlenecek değilsiniz ya." "Kim diyor Red Butler savaşa katılmadı diye? O savaşa katıldı. Tam 8 ay cephelerde savaştı. Son direnişe ve Franklin Savaşı'na katıldı. General Johnston teslim olurken onun yanında bulunuyordu." "Ben böyle bir şey hiç işitmedim. Ama savaşa katılmış olsa bile yaralanmadı ki." "Red gibi birçokları da yaralanmadı." Scarlett gittikçe sertleşiyordu. "Öyle sanıyorum ki Mrs. Merriweather, sizin tanıdıklarınızın hepsi onun kadar akıllı değil. Çünkü o fırsattan yararlanmasını bilen tek adamdır. Ne yağmura tutulur ne de doluya. Yalnız şunu bilin ve arkadaşlarınıza da söyleyin. Her ne pahasına olursa olsun Red Butler ile evleneceğim. O eğer Yankee bayrağı altında savaşmış olsa bile bu benim umurumda değil." Cadı öfkelenip gittikten sonra Scarlett kendisine yığınla düşman kazandığını düşündü. Ama bu onun umurunda değildi. Mrs. Merriweather istediğini söylesin, istediği kadar dedikodu yapsın, Scarlett verdiği karardan asla vazgeçmeyecekti. Çünkü o halkın düşüncelerine değer vermiyordu. Yalnız dadı hariç. Pitibet bu haberi duyunca düşüp bayılmıştı. Birden ihtiyarlayan eşliği de yalnızca onu kutlamakla yetinmiş ve hemen başını çevirmişti. Scarlett halaları Pauline ve Ölay'dan gelen mektupları okuyunca çok gülmüştü. Çünkü onlar mektuplarında yalnız kendisini değil, aynı zamanda onları da rezil ettiğini yazıyordu. Pitibet'in sözleri ise Scarlett'i kıs kıs güldürmüş, onu bir hayli eğlendirmişti. "Yavrucuğum, Yüzbaşı Red Butler birçok kişiden muhakkak daha iyi bir insandır. Çünkü eşliğinin hayatını o kurtardı. Konfederasyon için savaştı ama bu kararın henüz pek erken. O kamuoyunun düşüncesini kesinlikle önemsemiyordu ama dadının tepkisi onu çileden çıkarmıştı. Annenizin ruhunu rahatsız edecek birçok şey yaptığınızı biliyorum ama bu defaki hareketiniz hepsinden de kötü. Bir külhan beyi ile evlenmek size yakışmaz. Avat efendim, bir külhan beyi diyorum. Bana onun iyi bir aileden olduğunu söylemeyiniz sakın. Efendim, sizin hiç sevmediğiniz halde Miss Honey'nin elinden Mr. Charles'ı aldığınızı ve kız kardeşinizin elinden de Mr. Frank'i adeta çaldığınızı biliyorum. Halka çürük tahtalar sattığınızı, kentte tek başınıza dolaştığınızı, zencilerin saldırılarına uğradığınızı, kürek mahkumlarını işçi gibi çalıştırdığınızı da biliyorum. Yavrucuğum, benim her şeyden haberim var. Zavallı anneniz sık sık rüyalarıma girer ve bana, ''Dadı, kızıma göz kulak oluyor musun?'' diye sorar. ''Avat efendim, yaptığınız her yanlışa tahammül ettim ama artık buna dayanamayacağım. Bir külhan beyi ile evlenemezsiniz. Canım çıkmadıkça buna izin vermem.'' Scarlett sert bir sesle, ''Canım kimi isterse onunla evlenirim. Dadı, kiminle konuştuğunu unutuyorsun galiba.'' dedi. ''Ha, yine yüksekten atın bakalım. Ama bunları size ben söylemezsem başka kim söyler sanıyorsunuz?'' Ben lehimde ve aleyhimde olan her şeyi düşündüm. Bu durumda senin yapacağın tek şey kalkıp tarlaya gitmektir. Sana para da vereceğim. Aynı zamanda da... Dadı birden ayağa kalktı. Efendim, ben tamamen özgürüm. Beni istemediğim bir yere gönderemezsiniz. Tarlaya dönersem sizinle birlikte dönerim. Mrs. Allen'ın kızını tek başına asla bırakmam. Siz buradaysanız ben de burada kalacağım ve bir yere gitmeyeceğim. Artık benim yanımda bulunmanı istemiyorum. Yüzbaşı Butler hakkındaki düşüncelerine teşekkür ederim. Onunla evleneceğim diyorum sana. Başka bir sözüm yok. Var yavrum, var. Her şeyden önce benim size söyleyeceklerim var. Gerçi bunları Mrs. Allen'ın kızı olan bir kimseye söyleyeceğimi aklımdan bile geçirmezdim. Ama beni kulaklarınızı iyice açarak dinleyin efendim. Sizin üzerinde at koşumu bulunan bir katırdan farkınız yok. Bir katırı istediğiniz kadar nalbanta götürün, ona güzel eğerler alın, yularını değiştirin, değerli bir arabaya koşun, katır yine katırdır. Kimse katıra at sanmaz. Siz de tıpkı böylesiniz. İşte ipek elbiseleriniz, güzel başlıklarınız, değerli takılarınız var. Bıçka atölyeniz, mağazanız, paranız var. Ama bunlar gerçeği değiştirmez ve siz yine katırsınız, yine katır kalıyorsunuz.